Ayrım 20.
Sayfa 36. Türkiye'de kent planlaması. Tarihi gelişim. Yerleşme alanlarının belirli şekiller içerisinde gelişmesini sağlamak yeni bir düşünce değildir. Gerçekten de kentlerin tarihi açıdan incelenmeleri sırasında yapılan sonradan oluşmuş kent, planlı kent ayrımı bu görüşü doğrulamaktadır. Özellikle koloni kentlerin belirli bir form içerisinde gelişmesi için planlamalarına önem verilmiştir. Romalıların Tuna sahillerinde, Almanların Elbe nehrinin doğusunda kurdukları kentler hep planlı kentlerdir. Kentlerin kuruluşları ve gelişmeleri sırasında özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda hükümdarlar, 19. yüzyılda ise kent inşaatı ile ilgili uzmanlar kentlerin planlaması çabası içerisinde olmuşlardır. Kentlerin derli toplu bir bütün olarak belirlenmesi yoluyla ancak fonksiyonlarını yerine getirebileceği kabul edilmektedir. Diğer taraftan kent planlamasının gelişmesinde ihtiyaçların zorlandığı ve yönettiği bir gelişme de söz konusudur. Avrupa'da 1848 yılından daha önceleri başlayan kent planlaması kavramı Osmanlı İmparatorluğu'na oldukça sınırlı bir şekilde gelmiştir. 1842 yılında Moltke kentle ilgili imar kararlarında bulunduğunu İstanbul ilk imar planını tamamlamıştır. Moltke'ye göre bu planı ve ona ilişkin ilmi haberin en önemli etkisinin Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk imar mevzuatı olan 1848 tarihli Ebniye Nizamnamesi'ne öncülük etmesidir. Ebniye Kanunu, dipnot, belediyelerin imar faaliyetleriyle ilgili düzenlemelere yer verdiği gibi imara yeni açılacak arazilerin sahiplerinin mükellefiyetlerini de belirleyen Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk imar kanunudur. Daha sonra bu nizamname 1882 tarihli Ebniye Kanunu tarafından yürürlükten kaldırılmıştır. Ebniye Kanunu Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk imar kanunu olup belediyelerin imar faaliyetleriyle ilgili düzenlemelere yer verdiği gibi imara yeni açılacak arazilerin sahiplerinin mükellefiyetlerini de belirtmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yapılan kent imar planlamaları daha çok harita mühendisliğinin gelişmesine yardımcı olan bir özellik gösterilmiştir denilebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle İstanbul'un imari işiyle uğraşmak için Şehremaneti İntizamı Şehir Komisyonu, İslahatı Turuk Komisyonu gibi çeşitli komisyonlar kurulmuştur. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda kent planlamasıyla ilgili gelişmeler, Kurtuluş Savaşı sırasında yangınlar sonucunda zarar gören yerleşme alanlarının mevcut haritalar üzerindeki yolların genişletilmesini esas alan istikamet planlarının hazırlanması biçiminde olmuştur. Bu dönemde kent imar planlarının yapılması zorunlu kılan bir kanunda henüz yürürlüğe girmemiştir. İmar planlarının hazırlanması zorunlu kılan herhangi bir kanuni hükmün bulunmadığı bu dönem kent planlamasında plansız dönem 1923-1928 olarak kabul edilir. Kent imar planlaması açısından plansız dönem olarak kabul edilmesine rağmen yine bu dönemlerde imar faaliyetlerini de yönlendirecek örgütlenmeler yapılmıştır. Bu cümleden olarak 16 Şubat 1924 ve 417 sayı kanununla Ankara Şehri Emaneti İstanbul'da daha önce kurulmuş bulunan Şehri Emanet'e benzer bir yapıda kurulmuştur. İmar planlarının hazırlanmasının zorunlu olduğu 1928 ve 1956 döneminde bütün belediyelerin imar faaliyetlerini yönlendirmek için imar planını yapmak durumunda bulundukları dönemdir. Gerçekten de 28 Mayıs 1928 tarih ve 1351 kanunla Ankara Şehri İmar Müdürlüğü kurulmuştur. Bu müdürlüğün görev ve yetkileri adı geçen kanunda planlama ve uygulama şeklinde çok geniş olarak belirlenmiştir. Daha sonra 1930 tarihinde yayınlanan 1580 sayılı Belediyeler Kanunu bütün belediyelere imar planı yaptırtmak zorunluluğunu getirmekteydi. 18 Haziran 1933 tarihinde çıkartılan 2290 sayılı Belediye Yapı Kollar Yollar Kanunu her belediyeye 5 yıl içinde gelecek 50 yıl için kent planlaması yapmak zorunluluğunu da getirmişti. Yine aynı kanun belediyelerin harita ve imar projeleri, yapı ve tamirleri için uygulaması gereken fenni şartlarla ilgili hükümleri de kabul etmekteydi. 1933 yılında kabul edilen bu kanun yürürlükte kaldığı 1956 yılına kadar kent planlamasına yön vermiştir. 2290 sayılı Belediye Yapı Yollar Kanunu'nun ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak kalması sonucu 1956 yılında 6785 sayılı İmar Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yeni imar kanununa göre nüfusu belirli bir rakamın üstünde olan belediyelere imar planı yaptırılması zorunluluğu, nüfusu bu rakamın altında olan belediyelere de yol istikamet planlarının yaptırılması zorunluluğu getirilmekteydi. Kanunda ayrıca yapı ve ruhsat işlemleriyle ilgili olarak yeni düzenlemeler de kabul edilmiştir. Diğer taraftan 1958 yılında 7116 sayılı kanunla İmar ve İskan Bakanlığı'nın kurulması sağlanarak kent planlamasını yönlendirecek merkezi bir örgüt de oluşturulmaktaydı. Ayrıca 1966 yılında çıkarılan 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 1972 yılında çıkarılan ve 6785 sayılı İmar Kanunu'nda büyük ölçüde değişiklik yapan 1605 sayılı kanunun 1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 1983 tarih ve 2805 sayılı İmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılara uygulanacak işlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu'nun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ile 1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kendi planlamasını yönlendiren başlıca kanunlardır. Değişik zamanlarda çıkarılan bu kanunların amacı kentleşmenin sebep olacağı olumsuz sonuçları gidermek ve yapılaşmanın plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumlarını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere en son olarak 3 Mayıs 1985 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu çıkarılmıştır. İmar Kanunu'na göre kent planlaması. 3 Mayıs 1985 tarihinde kabul edilen 3194 sayılı İmar Kanunu ile imar planlamasındaki önemli değişiklikler yapılmış, planların hazırlanması ve kabulü yetkisi belediyelere devredilmiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın imar planlarının yapılması ve kabulündeki yetkileri sınırlandırılmıştır. İmar planlarının amacı. Kanunda imar planlarının amaçlarını düzenleyen bir hüküm yoktur. Ancak imar kanununun amacını açıklayan birinci maddesindeki bu kanun yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaları plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Hükmünden planlamanın yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumun amaçlandığı söylenebilir. Ayrıca 2 Kasım 1985 tarihli resmi gazetede yayınlanan imar planlaması yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik de benzer bir hükme rastlıyoruz. Yönetmeliğin amacını belirten birinci maddenin imar planlarının amacını çıkartabiliriz. Yönetmeliğin birinci maddesi insan, toplum, çevre münasebetlerinde belirtilen ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziki çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanacak imar planları hükmünden harekete ederek imar planlarının amacını şu şekilde ifade edebiliriz. İnsan, aile ve toplum hayatını yakından etkileyen fiziki çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak ve bu yönde gelişmesini sağlamaktır. Bununla ilişkili olarak yatırımların yer seçimini belirleyip gelişme eğilimini yönlendirmek yanında toprağın korunmasını ve en rasyonel biçimde kullanılmasını sağlamak da imar planlamasının amacı olmaktadır. Kanun planlama kademelerini kapsadıkları alan ve amaçları açısından bölge planları ve imar planları şeklinde ikiye ayırmaktadır. Kanun ayrıca imar planlarını nazım imar planları ve uygulama imar planları şeklinde ayırmış ve tanımlamışlardır. Bu tanımlara göre bölge planları sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerini, gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin altyapılarının dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını gerekli gördüğü hallerde devlet planlama teşkilatı yapar ve yaptırır. İmar Kanunu Müdürlüğü 8. Türkiye planlama yönünden 8 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler şunlardır. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Orta Anadolu Bölgesi, Antalya Bölgesi, Çukurova Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi. İmar planı, yöre halkının sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını, iyi yaşama düzenini ve çalışma şartlarını sağlamak amacıyla ülke, bölge ve kent verilerine göre oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi hizmetler arasında mevcut ve sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için varsa kadastro durumunda işlenmiş nazım plan ve uygulama planı olarak düzenleyip onaylanmış planlara denir. Nazım imar planı varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak mevcut haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, genelinde ve gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme ve yön büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü ile hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporda açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan planıdır. Uygulama imar planı, tasdikli mevcut haritalar üzerine varsa, kadastral durumu işlenmiş olarak Nazım İmar Planı esasına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. Çevre düzeni planı ise ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlardır. İmar planlarının yapılması ve yürürlüğe girmesi. İmar Kanunu nüfusu son nüfus sayımına göre 10 bini aşan yerleşmelerin imar planlarını yaptırmalarını zorunlu kılmıştır. Nüfusu 10 bini aşmayan yerleşmelerde imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. İmar planları bölge ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlamak şartıyla ilgili belediyelerce mevcut ise yapılır ve yaptırılır. Planlar idarece yani belediye veya valilikçe doğrudan yaptırılmadığı zaman ihale suretiyle veya İller Bankası Fen Müdürü'ne yetki verilmek suretiyle yaptırılabilir. İdare planlama grubunda görev alacakları Bayındırıl ve İskan Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüdür. İmar planlarını yüklenecek mükellef ve mükellef kuruluşların yeterlik yönetmeliğinde o yerleşme için belirlenen askeri yeterlik belgesine sahip olması şarttır. İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uygun olarak hazırlanan imar planları belediye meclislerince onaylanarak yürürlüğe girer. Plan onay tarihinden itibaren belediye başkanlarınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süreyle ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi 15 gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Bu karar yazılı olarak ilgisine bildirilir. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na gönderilir. İmar planlarında değişiklik yapılması. Onaylanmış imar planlarında yapılacak değişiklikler daha ana hatlarıyla imar planının yapılışı ve kabulü ile ilgili usullere tabidir. Ancak plandaki sosyal ve teknik altyapı adlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerlerin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için 1. İmar planındaki durumu değiştirecek olan sosyal ve teknik altyapı alanlarındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı, bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2. İmar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın imar planlamasında etkisi. İmar kanunu ile imar planlarının yapılması ve kabulü yetkisinin kaideten belediyelere devredildiğine yukarıda değinmiştik. Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. Kanunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bazı hallerde imar planlamasıyla ilgili yetkiler tanınmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı gerekli görülen hallerde kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin genel yaşamı etkileyen afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya gecekonduk kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve değişikliklerin birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropolitan imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen havaalanı bulunan veya havaalanı veya deniz yolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını ve ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve resen onaylamaya yetkilidir. Bir kamu hizmetinin görülmesi amacılığı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer alması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat verebilir veya gerekirse imar planının resmi bina ve tesislerle ilgili kısmını resen yapar ve onaylar. Bakanlık ayrıca birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında kabul ve oylanması evresinde ortaya çıkabilecek ihtilafları halleder. Gerektiğinde resen onaylar, kesinleşen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ edilir. Bu planların uygulanması mecburidir. İmar Kanunu'na 20.6.1987 tarihinde eklenen bir hükümle imar planı konusunda belediyelere verilen bütün yetkilerin başbakanın onayı ile geçici olarak Bayındırlık ve İskan Bakanı'na verilmesi kabul edilmiştir.